Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü İstanbul temsilcisi İlmi Hacaloğlu karşımızda. Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili sorular soracağız kendisine. Hilmi merhaba öncelikle.
Merhaba, kolay gelsin.
Şimdi Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikaların yaşandığı söyleniyor. Önce Amerikan savaş gemilerinin, 6. filo gemilerinin Akdeniz'den Karadeniz'e doğru hareket ettiği iddiaları yayınlanmıştı. Ancak Amerika Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama geldi bununla ilgili. Herhangi bir hareketlilik yoktur, rutin uygulamalar dışında dendi. Ancak şimdi Türkiye'den bir haber geldi. Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği yönünde. Nedir son gelişmeler?
Şöyle başlayalım. Önce bir Yunan sitesi, Kronos isimli bir internet sitesi, Amerikan donanmasına ait iki geminin, Ramage ve Navy'nin Türkiye'ye doğru yöneldiği yönünde bir haber geçti. Ancak dediğin gibi Amerikan kaynakları bunu yalanladı. Bu sabah erken saatlerde iki Rus donanmasına ait iki gemi, bir tanesi Saratov, bir tanesi Yanal olmak üzere saat 7.30'da İstanbul Boğazı'ndan geçti. Ve bu gemilerin Karadeniz'e açıldığını, Türk sahil güvenlik ekiplerinin eşliğinde Karadeniz'e açıldığını söyleyelim. Bundan 1.5 saat sonra ise bu kez Çanakkale Boğazı'ndan saat 9 sularında Ukrayna donanmasına ait bir gemi geçti. Dolayısıyla Karadeniz'de en azından gemi trafiği açısından hareketli zamanlar yaşanacağını söyleyebiliriz. Şöyle devam edeyim. Ben dün Sivastopol'daydım. Sivastopol biliyorsunuz Karadeniz'deki Rus donanmasının en önemli üslerinden bir tanesi. Hatta en önemlisi. Sivastopol Körfezi'nin girişinde iki tane Rus gemisi vardı ve bu Rus gemisi hem içeride bulunan gemilerin dışarı çıkmasına, yani Sivastopol Körfezi'nde demirli gemilerin dışarı çıkmasını kontrol ediyordu, hem de dışarıdan, yani Karadeniz'den gelen gemilerin Sivastopol Körfezi'ne girmesini kontrol ediyordu. Körfez içinde iki adet Ukrayna bandıralı gemi gördüm. Bunlar herhangi bir şekilde hareket etmiyorlardı ama bu aslında şunu anlatıyor bize. Karadeniz'deki Rus donanması özellikle Sivastopol Körfezi'nin girişinde bir barikat kurmuş durumda ve oradaki giriş çıkışı ciddi bir şekilde denetime tabi tutuyor.
Rusya sınırdaki tatbikatını bitirme kararı almıştı. Son durum neydi orada?
Şöyle, bugün esasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamasıyla biz işin ne olup bittiğini daha net bir şekilde anlamış olduk. Rusya birkaç gündür önceden haber vermediği bir tatbikat yapıyordu, özellikle Ukrayna doğu sınırında. Bunun şu şekilde izahını yaptı Putin: haber vermemiz gereken bir durum değil, rutin uygulama yaptık ve bu uygulamayı da bitirdik dedi. Yani Rusya'nın Ukrayna sınırında bir hareketlilik içinde olmadığını söyledi. Ancak benim özellikle Kırım Tatarlarından konuştuğum kaynaklar orada hareketliliğin sürdüğünü söylüyorlar. Şöyle ki, bazı uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi Zello. Bu uygulamayı Kırım Tatarları bir telsiz gibi kullanıyorlar ve kendi bölgelerindeki hareketliliği bildiriyorlar. Kırım Tatarlarına kalırsa o bölgelerde hala bir hareketlilik var. Evet, tatbikat bitmiş olabilir ama Rusya'nın silahlı gücü henüz bölgeden ayrılmış değil.
Şimdi Putin, Rus vatandaşlarını, Rusları korumak için her türlü seçeneği masada tutacağım açıklamasını da yaptı. Peki bölgedeki Kırım Tatarlarının durumunu biraz anlatır mısın bize? Sürece dair pozisyonları ne olacak sence?
Şimdi bugün şöyle bir açıklama yaptı Putin: şu an Ukrayna'ya girmemize gerek yok ama dedi, eğer gerek görülürse bir silahlı müdahalenin içine girebileceklerini ifade etti ve bununla gerekçe olarak da Kiev'deki şu anki yönetimin meşru bir yönetim olmadığını, asıl meşruiyetin Yanukovic'de olduğunu söyledi ki Yanukovic şu anda Rusya'da. Aslında bu açıklamalar piyasaları rahatlattı ama Kırım Tatarlarını çok rahatlatmış gözükmüyor. Kırım Tatarları süreci çok endişeyle takip ediyorlar. Çünkü 1944 yılında tabi tutuldukları sürgünün sorumlusu olarak Rusları görüyorlar. Elbette o dönem iktidarı Stalin vardı ama bugünkü Putin yönetiminin Stalin devamı olarak telakki ediyorlar. Dolayısıyla onlarda gergin bir bekleyiş var. Özellikle dün ben Bahçesaray'da, ki Bahçesaray Kırım Tatarlarının kendi iktidarlarının, daha doğrusu efsanevi Kırım Tatar Hanlığı'nın başkenti olan yer ve şu anda Kırım Tatarlarının en yoğun nüfusa sahip oldukları il. O ilde insanlarla konuşmaya çalıştım. Dün öğle namazı sırasında camiye gittim fakat 4 kişi namaz kılıyordu. Ve aslında bütün bunlar ne kadar gergin olduğunu Kırım Tatarlarının gösteren işaretler ve orada iki tane genç kadınla konuştum. Neden sokaklar bu kadar sakin, niye camiye insanlar gitmiyor diye. diye sordum. Şöyle yanıt aldım. İnsanlarımız, özellikle erkeklerimiz korkuyorlar. Çünkü buradaki Ruslarla karşı karşıya gelmekten endişe duyuyorlar. Bir bakışları, bir ifadeleri yeniden bir gergin ortama getirebilir iki tarafı da. Dolayısıyla kenarda kalmaya, sokaklarda çok fazla görünmemeye gayret ediyorlar dedi. Rıfat Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı. O da süreci yumuşak bir şekilde yönetmeye çalışıyor ve sokaklardan, meydanlardan kendi yurttaşlarını ya da Kırım Tatarlarını uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü bir kıvılcıma bakar oradaki iç çatışmanın birden başlaması ve iç çatışma başlaması halinde hakikaten çok içe geçmiş üç etnik toplum var orada. Ukraynalılar, Ruslar ve Kırım Tatarları. Korkulan bir iç savaş senaryosu gerçekleşebilir. Dolayısıyla Kırım Tatarları buna zeval vermemek için oldukça uzak duruyorlar. Özellikle iki gün Kırım Tatarlarının orada yayın yapan bir televizyonu vardı. ATR televizyonu. Buraya saldırı olacağı söylendi. Kırım Tatarları televizyonun önünde nöbet tuttular. Ve ikinci gün akşam ben onlarla beraberdim. Bir Kırım Tatar Milli Meclisi'nden bir yetkili geldi. Şöyle dedi. Bütün provokasyonlardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bu bir filler kavgası. Bu fillerin kavgasında biz çimen olmak istemiyoruz dediler. Dolayısıyla ciddi bir endişe hakim Kırım Tatarlarında. Burada Türkiye yönelik de bir takım eleştiriler getiriyorlar açıkçası. Özellikle Başbakan Erdoğan'ın bu süreçte sessiz kalması, Ahmet Davutoğlu'nun yalnızca Ukrayna'nın bütünlüğünden yanayız şeklinde kamuoyuna aksettiren beyanatları çok da sempatik karşılanmıyor Kırım Tatarları arasında. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Ruslara terk edilmelerinin yarattığı bir sıkıntı ve üzüntü var. Ta o dönemden beri taşıdıkları. Bugün de bu yaşananları bir kenara not ettik diyerek aslında bu tepkilerini dile getirmiş oluyorlar.
Peki Kırım merkezi gerilimin Rusya ve Ukrayna arasında bir askeri çatışmaya dönme ihtimali nedir? Savaş ihtimali nasıl görüyorsun izlenimlerine dayanarak?
Ben bunu sıfır olarak görüyorum. Neden öyle diyorum? Şundan, çünkü ülkedeki özellikle ben Simferopol'de ve Sivastopol'de ve Bahçesaray'da çok sayıda Ukrayna birliği gördüm. Ukrayna bayrağı çekilmiş birlik ve buralar kuşatma altındaydı. Bir bölümü teslim oldu. Oralara Rus bayrakları çektiler. Bazıları ise teslim olmadı. Dün mesela Bahçesaray'da böyle bir şey gördük. Mayın temizleme birliği vardı orada. Yaklaşık 200 Ukrayna askeri var içeride. Kozaklar geldiler, Rus kazakları, ve orayı kuşattılar. 2 saat süren bir bekleyiş oldu. Daha sonra araya komutan girdi ve bir çocukla beraber içeri girdiler. İçerideki Ukraynalı komutanla konuşuldu. Sonra ikisi beraber dışarı çıktı ve açıklama yaptılar. Ukraynalı komutan şunu dedi. Bizden 3 şey istediler. Önce Rusya'ya bağlı olmamızı, sonra Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı olmamızı, en sonunda da silahlarımızı teslim etmemizi istediler. Hepsini reddettik dedi. Ama bir sıcak çatışmanın uzağında durmanın da işaretlerini verdi. Yani şöyle bir durum var. Ukrayna birlikleri kendi topraklarında ismi belirsiz, üzerlerinde herhangi bir flama ya da işaret olmayan bir takım askeri güçler tarafından kuşatılıyor ve buna sessiz kalıyorlar. Bu aslında bir şeyleri gösteriyor. Ukrayna'nın askeri gücünün çok kuvvetli olmadığı ve ülkedeki yeni iktidarı devralan yönetimin, Turchilev'in Cumhurbaşkanlığındaki yönetimin şu anda yeterince hakim olmadığını gösteriyor. Çünkü kendilerine ait bir toprak parçasında ciddi şekilde yabancı güçler var ve buna askeri olarak karşı koyacak herhangi bir hamle içinde bulunmuyorlar. Ben bir Ukrayna'nın bu süreçte Rusya'ya kafa tutmasının veya karşı çıkmasının, silah kullanmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim 2008'de Güney Osetya'da gördüğümüz türden bir çatışma bence çok uzak ihtimal.
Peki Rusya'nın tavrı ne olacak? Bu yakın gelecekte öngörün nedir?
Rusya'nın tavrı bence şöyle olacak. Özellikle bu 30 Mart'ta yapılacak referandum Ruslar için çok önemli. Rusya esasında bu süreci politik bir şekilde ve meşru zeminde kendince götürmeye çalışıyor. Çünkü işte geçtiğimiz Perşembe günü toplanan Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu önce 25 Mayıs'ta referandum kararı aldı. 2 gün sonra bu kararını revize etti ve 25 Mart'a çekti. 30 Mart'a çekti. Şimdi 30 Mart'ta eğer referandum yapılacak olursa bu referandumdan ben evet neyse sorulacak soru Rusya'nın lehine ya da oradaki Kırım'da bulunan Rusların lehine karar çıkacağından eminim. Şöyle bir dengeden bahsediliyor. İşte nüfusun %58,5'unu Ruslar oluşturuyor. %24'ünü Ukraynalılar oluşturuyor. %12 ila 14'ünü de Kırım Tatarları oluşturuyor deniyor. Ben Ukraynalıları pek görmedim orada. Yani aslında istatistiklerde Ukraynalı olarak yansıyan insanların bence büyük bir bölümü Ruslarla beraber hareket ediyor. Çünkü geçtiğimiz çarşamba günü parlamentonun önündeki eylemlerde de Ukraynalılar pek yoktu ortalıklarda. Dolayısıyla böyle bir seçimde, yani referandumda Rusya'nın ve Rus tarafının istediği şekilde bir sonuç çıkacak. Peki burada ne sorulacak? Asıl mesele o. Buradaki soru ne olacak? Yani referandumda ne soru sorulacak halka? Bence burada sorulacak soru şu: kuvvetli bir otonomi. Yani şu anda güçlü bir bağ var Kırım Özerk Cumhuriyeti Ukrayna arasında. Özellikle biliyorsunuz Kırım turizm gelirlerinde Ukrayna'nın çok önemli bir gelirlerini topluyor. Turizmin Ukrayna'daki en önemli merkezi Kırım, Kırım'daki sahiller. Fakat oradan elde edilen gelirler Kırım'da kalmıyor. Büyük ölçüde merkezi yönetime gidiyor ve oradan çok düşük bir pay alıyorlar. Bir kere bunu güçlendirecekler. İkincisi, siyasi olarak da kendi pozisyonlarını daha da kuvvetli hale getirecekler. Bu şu demek: aslında referandum sonucuyla birlikte benim öngörüm, Ukrayna ile bağları çok gevşemiş, Rusya'nın hegemonyasına girmiş, ancak otonomisi çok kuvvetlenmiş bir Kırım Özerk Cumhuriyeti karşımızda olacak. Rusya da aslında bence bu kartı oynayacak ve bunu destekleyecek gibi gözüküyor.
Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü İstanbul temsilcisi İlmi Acıoğlu, Kırım Özerk Bölgesi ve Ukrayna'dan izlerimlerini aktardı. Teşekkürler İlmi.
Ben teşekkür ederim.